TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Ümit Şahin, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak. Ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur. Umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak, ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Karanlığın senin kadar iyi bilemem ama aydınlığı gördüğümden bazen emin değilim. Sessizliğin senin kadar iyi bilemem ama bakışların neler söyler anlar gibiyim. Belki de söylerim. Seni çok sevdiğimi hissedersin dilerim. Eğer koşmak sarılmak gelirse içinden bil ki ben de öylesine hasretim ama olsun. Her şeye rağmen, her şeye rağmen ayakta kalmaz savaşı bu. Engellere, engellere rağmen, her şeye rağmen, her şeye rağmen, var olma savaşı bu, hayat bu. Engellere, engellere rağmen,
kelimeler pes eder de isyanların yenilirse gerçeğe bir gün kendini itik bir savaşçı gibi hissedersen eğer. Kaç kez yıkılsak da kaç kez baştan başladık. Yolu yok dalıp dalıp da gitsen de kim bilir nerelere sessizce. Koca dağlar konuşmazsa ne fark eder. Durgun sular akmaz ama derindir derin. Sen kim bilir hangi kavşakta bir başına. Yüreğini al git kimseler olmazsa da yanında. Her şeye rağmen, her şeye rağmen ayakta kalmaz savaşı bu. Engellere, engellere rağmen. Her şeye rağmen, her yüzünde mutluluk çizgileri görmek isterim endişe yerine. Sen gül, gül ki güller açsın benim de gönlümde. Ah şu engeller, engelleri yıkmak geliyor içimden. Boş sözlere gerek yok, seni yanımda istiyorum.
Engel bakış açımızdır. Kişisel gelişim eğitmeni ve yazar İsmail Barış Özpazarcık bizimle birlikte. Merhaba.
Merhaba.
Gözlerinizi de anlayabiliyorsunuz. Yoksa bir filme mi konuk olacağız?
Ya evet, son zamanlarda çokça film izlemeye zaman ayırıyorum. Bugün öyle bir filmden söz edelim istiyorum.
Hangisi?
Biraz önce de sana hararetle sözünü ediyordum ki yayına girdik. The Secret. Çekim yasası ya da sır adında. Sanıyorum daha henüz Türkiye'de gösterime girmeyen bir film. Biz özellikle eğitimlerimizde kullanmaya başladık. Bu tabii ki engel bakış açımızdır. Engel bakış açımızdır köşesine de gidebilecek ve denk düşebileceğini düşündüğüm bir film. Film aslında tamamen düşüncenin yaşamımızdaki yansımalarını aktarıyor, anlatıyor. Biz bir düşünce üreterek yaşamımızda nasıl bir fark yaratıyoruz? Ve temelde aslında kuantum felsefesine dayalı, kuantum fiziğine dayalı bir felsefesi var, çıkışı var. Ve diyor ki düşüncenin bir frekansı var. Ve her düşüncenin o frekanstan, nasıl ki biz radyoyla şu anda bir frekanstan yayın yapıyoruz, düşünceyle de bir yayın yapıyoruz aslında diyor. Ve bu düşünceyi tekrar tekrar oluşturuyorsak, orada oluşturduğumuz düşünce bir tıpkı patika gibi bir iz, bir yol yapıyor beyin nöronları arasında, beyin hücreleri arasında. Ve bu şekilde bizim yaptığımız yayın büyük ölçekte, yani evrensel ölçekte bir etki yaratıyor. Yani bir etkiye tepki diyebileceğimiz bir süreci yaşatıyor bize.
Bu eğer bir patika ise, bir iz bırakıyorsa, olsun, aslında bizden çok önceki düşünceleri ve başka insanları takip ettiğimiz bir gerçek. Demek ki sadece bizim yaydığımız ya da bizim işittirmeye çalıştığımız frekans aslında tek başımıza bir frekans değil.
Değil, herhalde, doğru. Değil. Fakat düşünce yine de bireysel bir eylem olarak ele alırsak, o da bir düşünce, bir eylem hareketi sonuçta. Düşünceyle eylemi oluşturuyoruz ya da harekete geçiyoruz diyelim. Tabii ki kişisel bağlantılarımız var ve bir toplumda yaşıyoruz. Toplumsal öğrenmişliklerimiz, koşullandırmalarımız var. Ve tabii o öğrenmeler düşünce biçimimizi etkiliyor. Fakat buna rağmen tabii ki burada hep savunduğumuz bakış açımızı geliştirmek ve her şeyin yoruma dair olduğu ve bu yorumu kendi yeni düşünce biçimlerimizle, kendi gelişimimizi sağlayarak yapabileceğimiz gerçeği. İşte bu düşünce üzerine duruyor film ve bu düşünceler etrafa manyetik bir sinyal yayıyor ve sinyaller tekrar tekrar bize dönüyor diyor. Ve diyor ki yani eğer sağlık düşüncesini biz oluşturuyorsak ve buna odaklanıyorsak sağlığı yayıyoruz. Bolluk düşüncesi ise bolluk düşüncesini, yokluk düşüncesi ise yokluk düşüncesini çekiyoruz ve hayatımızda oluşturuyoruz. Yani çekim yasası dediğimiz evrensel bir yasa var ki düşünceyle bir çekim yaratıyoruz. Ve çekim yasası düşündüğümüzü bizim başımıza gelmesini, yani olumlu ya da olumsuz sonuçları oluşturmasını sağlıyor diye nitelendiriyor ve bunun bilimsel dayanaklarını sunuyor. Tabii ki bir sürü uzman bu filmde bu konulardan söz ediyor. Ve çekim yasası aslında iyi ya da kötü dediğimiz her şeyin bir algı olduğunu ve bunun bizim zihnimizde yarattığımız anlamlardan oluştuğunu ve bu anlamları bizim yönlendirebilecek kadar çok ciddi bir güce sahip olduğumuzu söylüyor. Yani şu anda şimdi yaşadığımız her ne durum ise, şu anda başımıza gelen her neyse, bunun geçmişteki bir düşünce ya da düşüncelerden oluştuğunu ve bugün bunu yaratan ve bunu yaşayan olarak en büyük gücün şu anda şimdi düşüncemizle yeniden biçimlendirilebileceğini, yani başımıza gelen her şeyi aşma ve yeniden yeni olumlu sonuçlara ulaşma konusunda bir farkındalıkla bir kuantum sıçrama diyelim, yeni bir yaşam düzeyine geçme, yeni bir algı düzeyinden kendi hayatımızda olumlu sonuçlarını alma düzeyine geçme diyelim. Ve biz bir potansiyeliz insanlar olarak. Nasıl ki bir elma çekirdeği bir potansiyelse ve doğru topraklarda ve uygun bir bakımla yapıldığında bir sürü elma fışkırıyorsa oradan, bizim düşüncelerimiz de aynı şekilde bir meyve veren ciddi bir potansiyel. Bu potansiyelin mutlaka ki farkına varmamız ve bunu yönlendirmemiz gerekliliği öne çıkıyor. Ve bunun sağlığımıza etkisi aslında özellikle üzerinde durmak istediğim bir yaklaşım biçimi. Çünkü vücudumuz düşüncemizin bir ürünü diyor çekim yasası. Şu anda yaşadığımız bir sağlık problemi varsa bunu da biz düşünce biçimiyle yaratıyoruz. Dolayısıyla yine bir bilimsel bilgi, beden zihin bir bütündür. Zihnimiz o düşünce üretirken bedenimiz kendini kemirebiliyor ya da bedenimiz o çöküntüyü yaşayabiliyor. Ve bu noktada Dr. John DeMartini diyor ki şeker veya başka birçok dolu kapsül, bu bir plasebo etkisi yaratan, hani normal bir şeker düşünün, bunu hastaya bir ilaç olduğunu düşünerek yaklaştığımızda bu ilacın vereceği etkiyi, hatta bazen bu ilaçtan daha fazla etki alabilirsiniz. Yani onun sadece düşüncesinde o ilaca duyduğu saygı ya da o ilaçla iyi olacağı gerçekliği kişinin beyninde onu iyi edebiliyor. Bu ilaç olmasa bile, yani sadece bir kapsül ya da bir şeker o kişiyi iyi edebiliyor. Bu kadar önemli bir düşünce etkisinden söz ediyoruz. Ve burada demek ki iyileşmede en önemli faktör insanın zihni. Ve bazen ilaçlardan daha çok işe yarıyor aslında bu düşünce yaklaşım şekli. Ve bütün bu düşünceleri ya da bizim bedenimizin çökmesini, olumsuz sinyaller vermesini sağlayan ana faktörlerden birisi ve çağımızın aslında en önemli sıkıntısı stres. Stres baskısı. Yani stresle gelen düşünce biçimleri. Burada stresle ilgili bir sürü örnek sayabiliriz ama stresin zihnimizdeki tahribatı, çöküntü, duygusal olarak kendimizi kötü hissetme ve tabii ki hastalıklara kadar giden bir süreç. Belki de bu kansere giden bir süreci başlatabiliyor. Kanser deyince, o filmde bir kanserli hasta vardı. Meme kanseri olmuş. Onun ağzından şöyle bir söz var. Yaşadığı süreci şöyle aktarmış. Diyor ki, ben oldukça zor günler geçirdim. Sonra savaşmayı bıraktım. Ona karşı niye ben, niçin ben demeyi bıraktım. Ve sadece teslim oldum. Evet, şu andaki durum bu. Bunu kabul ediyorum. Yani önce bir kabullenme savaştan sonra. Zaten her insan önce bir direnç yaşıyor, sonra kabulleniyor. O kabullenme sürecini hızlandırırsak rahatsızlığımızı da hızlı iyileştirebiliyoruz. Burada tabii diyor ki hasta, Tekrar iyileştiğime şükrettim ve içimde iyileşme düşüncesi oluştu. İyileşme tohumlarını attım ve tüm kalbimle buna inandım. Sanki hiç kanser olmamış gibi düşündüm ve iyileşme sürecini zihnimde önce hızlandırdım. Ve sonra da bunun hayatımda ciddi olarak etkisini görüp artık kanser olma bulgularının, bendeki bulguların tamamen yok olduğunu ve iyileştiğimi de fark ettim diyor. Anlatacağım çok şey var ama galiba
bu program sürekli seyretmemiz sürecekti. Gereken bir film aslında, çünkü bütün masallar gibi bitmiyor yaşamı tanımak ve yaşamı tanımlamak. Teşekkür ediyoruz.
Rica ederim. Buradan bazı örnekler sunmak isterdim. Bir dahaki buluşmamızda aktarmak istediğim gerçekten çok önemli örnekler
Unutamayacağımız bir film. Onun için perdemizi yine açacağız.
Gece açar akşam safalı. Smith. Akışa uçar bütün pervaneler, ateşe giderken ne şahaneler. Dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler. Bütün pervaneler ateşe giderken ne şahaneler. Dönerek acıyla aşkla şu alemi, yana yana raks eder divaneler.
Yasalar engel değil.
Sevgili dinleyiciler, bütün masallar güzel ama en gerçek olanı hukuka dair. Sizden gelecek olan telefonlarla biliyorsunuz yolumuzu belirliyoruz. 444 2401 telefon numaramız, 232 İzmir'in alan kodu. Yayın sırasında bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba efendim, hoş
nasılsınız?
Bulduk. Teşekkür ediyorum, iyilikler diliyorum.
Bugün çok hoş renklerle gelmişsiniz stüdyomuza. Tebrik ediyoruz sizi, zevkinizden.
Doğaya uymaya çalışıyoruz. Evet. Doğanın güzelliğini kirletmemek yükümlülüğümü taşımaya çalışıyorum.
İnsan Ege kıyılarında yaşayınca kışı da pek fazla tanıklık edemiyor kışı ama bahar sizinle birlikte geldi Sayın Tüzün.
Bir avuç da yağmur gelse değil mi?
Evet, tadında ve deminde olduğu sürece bekliyoruz tabii ki. Noter işlemlerinde engellinin karşılaştığı sorunlar başlığı var bugünkü bölümümüzde. İsterseniz siz notlarınızı aktarın. Bir başka dinleyicimiz telefonla ulaşmış hafta içinde, onun sorusu var. Sizin notlarınızın bitiminde o soruyu yönelteyim.
Peki. Efendim, insan hayatı sosyal düzen kurallarıyla yüklü, donanmış. Bunlar asansöre 3 kişilik yerde 4 kişiyi binmemek şeklinde bir kural. Yola çöp atmamak şeklinde bir kural. Ki bunlar hep sosyal düzen. Ama hayat sadece böylesine uyulsa da olur, uyulmazsa da çok büyük zararlar doğmaz şeklindeki kurallardan ibaret değil. Bazı kurallar bize borç yükler. Bazıları da hak kazandırır. İşte bu borç yükleyen, hak elde etmemizi sağlayan kurallar bazen sözlü ilişkilerle gerçekleşir. Bir kısmı da yazılı ilişkilerle olur. Sözlü ilişkilerle gerçekleşenlerde problem yoktur. Alacağınızı almışsınızdır, borcunuzu ödemişsinizdir. İlişki sona ermiştir. Ama bazen siz borcunuzu o gün eda edemeyebilirsiniz. Zamana kalmıştır. Alacağınızı o gün alamamışsınızdır, gelecekte alacaksınızdır. Bunun bir takım yazılı belgelere dökülmesinde yarar vardır. Her iki tarafın da çıkarı bunu gerektirir. Burada borcun konusu, alacağın konusu, yani ilişkinin konusu kağıda dökülür. Bu bir metin halinde meydana gelir. Ama bunu tamamlayan imzadır. İmza o metindeki, o yazıdaki yükümlülüğün taahhütnamesidir. O imzayı attığınız zaman o borcun da sahibi olduğunuz ortaya çıkar. Bunlar ya resmi makam önünde yapılır ya da günlük yaşantımızda olduğu gibi aramızda bir beyaz kağıt üzerine yapacağımız şekilde. Ama her ikisinde de bizi bağlayan imzadır. İmzamızla sahip çıkmaktayız. Bugün konuşacağımız konu noterlerdeki engellilerin karşılaştığı problemdir. Bazı ilişkilerin, yazılı ilişkilerin noterde yapılması şarttır. Şart olmasa da taraflar güvenliği sağlamak adına noterlerde yaparlar. Nedir bunlar? Söz gelimi birisine bir vekaletname vermek veya bir taşınmazınızın satış vaadinde bulunmak ya da elinizdeki otomobilin satış işlemlerini noterde gerçekleştirmek gibi. Burada noter tarafları görür. Ve bunlardan birisi özürlü ise eski halin mevcut 1512 sayılı noterlik kanunun eski hükümlerine göre durum değişiyordu. İki tanık bulundurma gereği aranıyordu. Bu iki tanık varsa noter işlemi gerçekleştirmekteydi. Ancak bu 2005 yılındaki özürler yasasının 23. ve 24. maddeleri noterlik kanununun 73. maddesini tamamen ortadan kaldırdı, yeni bir metin getirdi. Aynı şekilde noterlik yasasının 75. maddesinin de ikinci fıkrasına yeni bir ek getirdi. Ha, bunlar nedir? Böylece özürlü kişi durumuna göre bazı hallerde tanık ve bilirkişi bulundurmak durumunda kalacak. Bazı hallerde de bunlara gerek kalmayacak.
Sayın Tüz'ün telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. Belki onun sorusu bu anlattığınız konuyla ilgili olabilir. Daha sonra tekrar bağlayacağız. Peki, ayrılmış Safranbolu'dan bir dostumuz var. Alo.
Alo, iyi günler.
Kulaklığı takarsanız Sayın Tüz'ün. Merhaba.
Merhaba efendim, kolay gelsin.
Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Tanıyalım önce sizi kısaca.
Ben Safranbolu'na yürüyorum. Adım Sabri Akıncı.
Şu anda Sayın Tüzün'le karşı karşıyasınız.
Merhaba Sabri Bey.
Eşim, merhaba efendim. Kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Buyurun.
Eşim 13 yıldır MS rahatsızlığından dolayı şu anda yürüyemiyor. Tekerlek ve sandalyeye mahkum kaldı.
Evet.
Efendim bunun bakımı bayağı bir zahmetli. Yürüyemediği için, kendisini kendisi göremediği için.
Evet.
Ben emekliyim. Bağkur emeklisi. Esnaflık yapıyorum Safranbolu'da.
Evet.
Buna devletin bir katkısı olabilir mi? Yani bir özürlü maaşı gibi. Çünkü kendi işini göremediği için mutlaka bir bakıcı tutmak zorundayız.
Evet.
Öyle bir sıkıntımız oluyor ama onu yönetmek istemiştim.
Sayın Akıncı, başka bir sorunuz yoksa isterseniz radyonuzdan bizi dinleyebilirsiniz.
Anlaşıldı.
Telefonunuzu kapatabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet Sayın Tüzün.
Şimdi efendim bu anlaşılan özürlü sınıflamasına göre ağır özürlü durumunda. Yani günlük yaşamını kendi çabasıyla sürdüremeyen, mutlaka birisinin yardımıyla hayatını sürdürebilecek durumda olan bir yurttaşımız. Talep eden, konuştuğumuz Sabri Bey'in de eşi konumunda. Sabri Bey, Bağkur'dan emekli. Şimdi bu durumda eşi özel bakıma muhtaçsa, ki durumu bunu gösteriyor, burada Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ya da bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bu konuda başvursun. Onun herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olması ya da olmaması durumu değiştirmemektedir. Bakıcı tutulması gerekiyorsa, ki bu incelemeler sonunda belli olacaktır, elde edilecek sağlık raporu ve yarın yerinde yapılacak keşif, kişiyi tanımak gibi yollarla gerçekleşecektir. Bu durumda bir bakıcıya ihtiyaç duyulacaktır. Bu bakıcının ücreti Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla temin edilebilecektir. Oraya başvursun. Bir bakım sözleşmesi yapılmakta Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile. Bu bakım sözleşmesine göre durumu neyi gerektiriyorsa asgari ücretin iki katına kadar bu bakıcıya ücret verilebiliyor. Durum artık oradaki özel koşullara ve göre belirleneceğinden yardım alması mümkündür. İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurması gerekir.
Evet. Peki bulunduğu ilde sosyal hizmetlerin bulacağı ya da atayacağı eğer bakıcı yoksa nasıl bir çözüm önerecekler?
Şimdi efendim bu konuda 26.244 sayılı resmi gazetede, yani Temmuz ayının ya da Ağustos başlarında çıktı. Orada bakım yönetmeliği, oradaki ne şekilde hareket edileceği, o yönetme, bir dizi yönetmelikler çıktı. Hı hı. Bunlar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün elinde var. Evet. O yönetmelikler doğrultusunda çözüm bulacağı inancındayım.
Peki, çok teşekkürler Sayın Tüzün. Galiba tanık ve bilirkişi bölümünde
evet.
kalmıştık.
Şimdi dedik ki bu tanıklar ve bilirkişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak görme özürleri için evvelden yapılan şuydu. Diğer işitme, konuşma engellerde olduğu gibi siz görmüyorsunuz, giderdiniz notere, ben filan kişiye vekaletname vereceğim. Noter derdi ki bir dakika, siz diyelim ki siz beni getirdiniz oraya. Diyordu ki noter, İffet Hanım siz şahit olacaksınız. Bir kişi daha bulunurdu oradan. Benim imzamın bana ait olduğu iki tanık huzurunda belirlenirdi. Şimdi bu durum 1926'larda, 1930'larda, 40'larda, 50'lerde geçerliydi. Çünkü okuma yazma oranının %10, daha sonra %15'lerde olduğu dönemde kabul gören bir anlayıştır. Bir bakıma özürlüğü koruma adına, özürlünün hangi beyanda bulunduğunun güvence altına alınması adına yapılacak bir anlayıştı, yerine getirmesi gereken bir işlemdi. Ama bugün artık 21. yüzyıldayız. Bu anlayış ortadan kalkmış olmalı. Özürlü artık ne yaptığının farkında, hangi, nereye, ne maksatla imza verdiğinin bilincindedir. Görme engelliler açısından olaya baktığımızda, eğer o isterse, görme engelli kişi isterse, iki tanık huzurunda noterdeki imzasının onayını gerçekleştirebilir. Ben iki tanık getirdim, benim imza, tanıklarım huzurunda bu imzamı atıyorum der. Ama o istemedikçe noter bu konuda hayır, siz mutlaka iki tanık getirmelisiniz, aksi halde sizin bu işleminizi gerçekleştirmem diyemez. Peki noterin böyle diyeceği haller var mı? Yani iki tanık ve bilirkişi isteyeceği haller var mı? Var. İşitme engellilerde ve konuşma engellilerde eğer okuma yazma yoluyla, yazma yoluyla anlaşamıyorlarsa, taraflar anlaşamıyorsa, notere beyanını açıklayacak durumda değil ise, o zaman iki tanık bilirkişi ya da tercümandan yararlanılabiliyor. Yani işitme engellinin ne söylediğini anlayabilecek tercümana ihtiyaç duyulabiliyor.
Evet.
Ama şöyle tamamlayayım.
Peki.
Eğer bu işitme engelli arkadaşımız, yurttaşımız meramını anlatacak şekilde okuma yazma biliyorsa, zaten o durumda burada da yine tıpkı görmeyenlere yapıldığı gibi, ancak o tanık isterse, iki tanık isterse bu işlem gerçekleştirir. Burada bir zorlama yok. Zorlama nerede başlıyor? Duygusunu, düşüncesini, iradesini açıklamaya yeterli olmaması halinde bu tercümanlara ihtiyaç var.
Evet Sayın Tüzün. İzmir Selçuk'tan bize telefonla ulaşmış dinleyicimiz Canay Değirmenci, bedensel engelliymiş. Annesinden ona kalan SSK emeklilik maaşını alıyormuş. Maaş bağlandığı dönemde aldığı raporda %70 engelli kararı varmış. Geçtiğimiz günlerde özürlü kimliği için yeniden rapor çıkartmak zorunda kalmış denicimiz. Bu kez raporda %60 engelli kararı verilmiş. Bu durum diyor, annemden kalan emeklilik maaşının kesilmesine neden olabilir mi? Engelli kimliği için alınan rapor nereye verilir? Ve de bana annemden aldığım maaş dışında engelli maaşı verilebilir mi diye soruyor Canay Değirmenci.
Şimdi Canay Hanım annesi herhalde vefat etmiş olmalı ki ondan bir maaş alıyor. Anlaşılan bu. Bu aldığı maaş, aldığı aylık miktarına bakılır. Eğer özürlü yasasında kendisine 25. madde uyarınca, özürlü yasasının 25. maddesi yoluyla 2022 sayılı yasaya konulan hüküm karşısında aldığı ücret, emekli maaşı, aldığı yetim aylığı, aldığı ücret bu aylığın altındaysa aradaki fark ödenir. Ama aldığı aylık özürlü maaşıyla kendisine verilmesi gereken aylıktan aylık kadar veya daha fazlaysa kendisi özürlü aylığı alamaz. Yani bir pratik örnek verelim. Kendisi annesinden 280 lira emekli aylığı aldığını düşünelim.
Evet.
Efendim ama özürlü yasasına birinci derecede özürlüye 220 lira aylık veriyorsa tabii ki burada daha çok olan aylık anneden alındığı için özürlü aylığı alamaz. Tersi olsaydı 100 lira 150 lira gibi bir aylık alsaydı annesinden özürlü maaşı daha yüksek olacağı için aradaki fark kendisine verilecek.
Ödenecekti.
Yani bu durumda muhtemelen annesinden aldığı aylık daha yüksektir. Kanımca eğer benim ilk şekildeki örneğime uyuyorsa durum alamaz.
Evet. Anneden maaş yüksekse eğer ayrıca bir ikinci maaş alamıyor diyebilir miyiz kısaca?
Tabii. Özürlü maaşının üstünde olması
evet.
lazım. Sayın aradaki alsa aradaki fark eder.
Sayın Tüzün iki telefonumuz var. Biz not aldık. Haftaya cevaplandıracağız sorularını. Bize dinleyicilerimiz gördüğünüz gibi artık ödev vermeye başladılar. Dersimizi çalışmamız gerekiyor.
Ne kadar güzel. Ne kadar güzel.
Çok sevindirici.
Tabii.
Teşekkür
tabii.
ediyoruz bu hafta bizimle birlikte olduğunuz için. Çalışmak için zaman gerekiyor. Yine karşılaşmak dileğiyle Sayın Cafer.
Şimdi efendim şunu söyleyelim. Haftaya yine bu imza konusunu biraz daha işlemek zorundayız. Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu açısından da değişiklikler var.
Peki.
Onları da fırsat bulunca iki satırla iki cümleyle açıklamaya çalışalım.
Teşekkürler.
Engelli panosu.
Elektronik posta adresimize ulaşan engellikosu@trt.net.tr veya hafta içinde bizi telefonla arayan 411 42 69 numaralı telefona not yazdıran dinleyicilerimizden bizimle buluşmak isteyenler İstanbul'dan Teslime Tablacı. Onun bir öyküsü var yaşamına ait. Tanıklık etmek istiyoruz Teslime Tablacı'nın yaşamına ve anlatacaklarına. Merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz Sayın Tablacı.
Ben geçtiğimiz Cuma günü yani 2 Mart Cuma günü yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istedim. İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul'da Taksim'e bir iş için gitmiştim. Dönüşte iki katlı özel halk otobüsleri vardır. Tekerlekli sandalye, bunların orta katını kullanabilir durumdasınızdır.
Evet.
Ben iki katlı halk otobüsüne orta kapıdan girdim. İşte yerime yerleştim. Birazdan muavin diğer yolcuları rahatsız ettiğim gerekçesiyle beni otobüsten indirmek istedi. Otobüste bulunan diğer yolcuların ve benim sesimi yükseltmemiz sonucunda otobüsten atılmaktan kurtuldum. Daha önceden de bunun yani aynı harekete veya hakarete birkaç kez maruz kalmıştım. Bununla ilgili işte YTT'ye şikayet dilekçeleri yazdım. Daha önceden üç kez şikayet ettim. Üç kez işlem yapıldı.
Evet. Bu son şikayetinize yanıt geldi mi?
Henüz geri dönüş yapılmadı.
Evet. Peki siz muavine karşı geldiniz mi? Yani muavine hayır ben inmeyeceğim diye durumunuzu açıklayıcı bir yanıt verdiniz mi? Ki bunu açıklamaya zaten mecbur değilsiniz.
Ben yolcuların rahatını o kadar düşünüyorsanız ayakta yolcu almazsınız. Ben inmiyorum dedim.
Otobüsün kalabalıklığını mı gerekçe gösterdi sizi aşağı indirmek
zaten
için?
Zaten otobüslerde ayakta yolcu almak yasaktır. Ekstra ücret verirsiniz. Yani kişi başı 2 milyon 200 bin lira ücret verirsiniz. Hı hı. Ayakta yolcu almak yasaktır. İnsanlar da rahatsız falan olmuyor gelip geçerken. Hani çok böyle çarpma bilmem ne falan gibi bir şey söz konusu değil. Bence muavinin engellerle ilgili bir rahatsızlığı söz konusu.
Kendiyle ilgili bir rahatsızlık diyelim. Bu onun sorumsuzluğundan kaynaklanıyor ya da dünya görüşünden kaynaklanıyor Sayın Tablacı. Biraz kendinizi anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Teslime Tablacı kimdir?
Ben 36 yaşında İstanbul'da yaşayan 17 yıldır engelli bir insan, trafik kazası sonucunda engelli kaldım. 93 yılından beri gazetelere bulmaca hazırlayarak yaşamımı idame ettiriyorum. Haricinde neler yapıyorum işte okuyorum, kendimce bir şeyler yazıyorum, sözlük hazırlıyorum kendim için bilgisayar ortamında.
Evet.
Türkuat internet engeller paylaşım grubunun üyesiyim, orada arkadaşlarımla.
Bir kez daha söyler misiniz lütfen? Hangi grup dediniz?
Türkuat engeller paylaşım grubu, internet üzerinde bir web sitesi ve ona bağlı e-mail grubu.
Evet.
Dahilim.
Evet.
Orada engelli arkadaşlarımla hayatı paylaşıp tecrübelerimizi paylaşarak kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
Evet. Yani yaşıyorsunuz ve sesinizi duyuruyorsunuz,
evet,
Sayın,
evet.
Tablacı.
Burada zaten bence acıtıcı olan şey, ben sesimi duyuruyorum, bir şekilde şikayet ediyorum ve yanıt alıyorum. İşte o söz konusu otobüse, muavine vesaire ceza yazılıyor. Ama sesini duyuramayan ve bu harekete maruz kalıp da otobüsten inen çok insan var. İşte asıl insanı inciten kısım bence bu.
Yaşamak bizim hakkımız diyoruz. Engelsiz bir dünya için engelleri beraber aşmaya varız işin açıkçası. Teşekkür ediyoruz Teslime Tablacı.
Yayınlar diliyorum.
Yeni notlarda ve yeni bilgi paylaşımlarında karşılaşmak dileğiyle. Sevgili dinleyiciler, engelli panosunda bugün bir dinleyicimiz daha var. Onlar geçen hafta bizi ziyarete gelmişlerdi. Didim Akyeniköy beldesinde şu anda Sayın Hüseyin Çınar. Alo.
Alo.
Hoş geldiniz Sayın Çınar bir kez daha.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İmza soru efendim.
Radyonuzun sesini kapatırsanız çok sevineceğim. Çünkü ses dalgalanıyor, evet, evet, ve sizi, hı, çok net anlayamıyoruz.
Tamam.
Sayın Çınar, geçen hafta dertleştik, sohbet ettik, evet, paylaştık ama bu paylaşımı mikrofonlara yansıtmak, başka dinleyicilere de aktarmak, hı-hı, istiyoruz. Onun için lütfen hem kendinizden söz edin, yaşamınızı kısaca anlatın,
evet,
ve çağrınızı yineleyin bizim mikrofonlarımız aracılığıyla.
Biz eşimle birlikte Sökek dizim kale üzerindeki küçük beldede yaşıyoruz. Akyönkü beldesinde.
Evet.
Ben gözlerimi sonradan kaybettim. Eşim biraz görüyor. Ben hiç görmüyorum.
Evet.
Şu an dizim ve köylerinde işte çorap satarak, terlik falan satarak geçimimizi sağlıyoruz. İş arıyoruz tabii. Bizim için resmi kurumlarda olur, kamu kurumları olur. Beldemize de sadece başına çıkmama rağmen iş vermediler. Geçen yıl 3-5 ay önce eşim Didim'de özürlü iş almıyordu. Noterden huzurun çekiliş oldu. İlk 8'de kaldı ama 7'de kaldı sonra. İş bulamadık.
Evet.
Buradan duyurmak istiyorum. Tüm resmi kurumlara, kamu kurumlarına. Ben Esat Genel Müdürlüğü'nde staj görüp elime belge aldım. Santral belgesi. Eşim Karşıyaka Belediyesi'nin elinde belgesi var.
Evet.
Sök işimi kurumundan defalarca özel iş araları gidiyoruz, başvuruyoruz. Ama görme engeli deyince bize kimse iş vermek istemiyor.
Sevgili dinleyiciler, Sayın Hüseyin Çınar ve eşinin, evet. Eşinizin adını lütfen söyler misiniz?
Gülbahar Çınar.
Sayın Hüseyin Çınar ve Sayın Gülbahar Çınar, onlar iş arıyorlar. Çalışmak istiyorlar, bu özgürlüğün tadını çıkartmak istiyorlar. Konuyla ilgilenen işverenler bize başvurabilirler kişiye ulaşmak için. Telefon numaramızı verelim, hafta içi yayın dışında bizi arayabilirsiniz. 441-42-69 telefon numaramız. Elektronik posta adresimiz engellikosu@trt.net.tr. İzmir'in alan kodu 232. Teşekkür ediyoruz Sayın Hüseyin Çınar. Yine karşılaşmak ve yine birlikte olmak dileğiyle.
Sağ olun efendim. İyi programlar diliyoruz. Devamını diliyoruz.
Mutlaka. Siz bizimle birlikte olduğunuz sürece buradayız. İyi şanslar.
Engel sizsiniz. Engel sizsiniz.
Bizim evde sevgi saatliydi. Sabah 8, öğlen 12.30, akşam yemekten önce ve yatmadan önce. Sevgi saati gelince hemen işimizi gücümüzü bırakır, salondaki sevgi koltuğunun üzerindeki yerimizi alır ve sevgi yumağımızı oluştururduk. O anda aramızda evde olmayan varsa, ki hafta sonları dışında öğlenleri babam evde olmazdı, onun boşluğunu diğer iki kişi doldururdu. Ha, tabii sevgi saatlerimiz bunlarla sınırlı değildi. İçimizden herhangi biri, herhangi bir anda sevgi saati dediğinde veya sevgi saati olmasını istediğini belirttiğinde yine hemen koltuktaki yerimizi alırdık. Kendimi bildim bileli bu hep böyleydi. Evlendim, çoluk çocuğa karıştım, uzak diyarlara taşındım ama yine de bu hiç değişmedi. Ha, yalnızca çocuklarıma ve eşime yer açmak için babamın evdeki sevgi koltuğumuzu atölyesinde biraz daha büyütmesi gerekti. Bugün yine sevgi saati olsun istedim çocuklarım ve eşimle. Mezarlığa gittik. Kollarımı açarak "Sevgi saati!" diye haykırdım mezarlarının başında. Geldiler. Oradaydılar. Sevgi yumağımızı oluşturduk yine. Olmayanların yerini olanlar doldurdular yine her zamanki gibi. Koltuk mu? O da vardı tabii ki. Kalbimde. Zaten koltuğun aslını orada yapmışlardı annemle babam. Bizim evde sevgi saatliydi. Zaman durmadığı sürece saatler tükenmez derdi babam. Bizim aramızdaki sevgi de hiç tükenmedi. Ama biliyor musunuz? Babam beni bir kerecik olsun kollarıyla sarıp sarmalayıp kucaklamadı. Kucaklayamadı. Kolları yoktu ki. Küçük yaşta geçirdiği bir hastalık önce ellerini sonra da kollarını yitirmesine sebep olmuş. Daha 12 yaşında elsiz ve kolsuz kalmış. Ha, bir de engelsiz. Öyle derdi hep ve hep öyle yaşadı. Ama yine de engeller ancak liseye kadar okumasına izin vermiş. Aslında sanat okulunun ağaç işleri bölümüne gitmek istemiş ama almamışlar. Hem de usta bir marangoz çocuğu olduğu halde. O da düz liseye gitmiş ve bir yandan da büyük babamın atölyesinde çalışmış. Daha sonra da atölyeyi o devraldı zaten. Şimdi siz elsiz ve kolsuz bir adam nasıl marangozluk yapar diye soruyorsunuz. Tabii ki ayaklarıyla. Her işini ayaklarıyla görürdü babam. Kapılar, pencereler, masalar, sandalyeler yapar, bana oyuncaklar yontardı o maharetli ayaklarıyla. bir tek beni kucaklamayı beceremezdi. Bizim evde sevgi saatliydi. Şiirler yazardı annem. Bir dizesinde sonsuzluğu kavrayamıyorum ama seviyorum. Çünkü sonsuz saatler var içinde. Sonsuz sevgi saatleri diye yazmıştı. Ama biliyor musunuz? Annem bana bir kerecik olsun sevdiğini söylemedi. Söyleyemedi. Konuşamıyordu ki. Çünkü onun da küçük yaşlarda geçirdiği bir hastalık önce kulaklarını, sonra da konuşma yeteneğini yitirmesine sebep olmuş. Daha 11 yaşında sağır ve dilsiz kalmış. Ha, tabii bir de engelsiz. Yüreğinde sevgi olan engel tanımaz diye yazmıştı bir keresinde. Hastaneden çıkarken aldıkları ellerime ve kollarıma karşılık anneni verdiler bana diye söze başlardı her defasında babam tanışmalarını anlatırken. Anlayacağınız hastanede tanışmışlar. Babam 12, annem 11 yaşında, kayıplarının hemen ertesinde hastanede tanışmışlar ve arkadaş olmuşlar. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna yıllarca mektuplaşmışlar. Tabii babam elleri olmadığı için mektuplarını annesine yazdırıyormuş önceleri. İlk yıllar bu sorun olmamış ama çocukluktan gençliğe adım atmaya başlayınca... Annem babamın ayaklarıyla kendi yazdığı ilk mektubu aldığında, mektubu açıp kargacık burgacık yazıları görünce hemen anladım diye anlatır o günü. İlk satırda şunlar yazıyormuş. Oh be, artık ayaklarımla yazabiliyorum. Sonraki satırlarda ne mi yazıyormuş? Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. 3 yaprak, önlü arkalı, tanışmalarından o yana geçen her yıl için bir yaprak. O mektuptan 5 yıl sonra evlenmişler. 2 yıl sonra da ben dünyaya gelmişim. İşte o zaman sevgi koltuğunu yapıp getirmiş eve babam. Kalp şeklinde pembe bir koltuk. Ben evlendikten sonra bir kalp daha ekledi evdekinin yanına. Biraz önce dediğim gibi eşim ve çocuklarıma da yer açmak için. Ha, bu arada evlenince bizim evimiz içinde bir tane daha yaptığını söylememe gerek yok herhalde. Zaten evimdeki tüm eşyaları kendi ayaklarıyla o yaptı. Annem de üstlerine koyduğumuz örtüleri ve dantelleri. Koltuğu eve ilk getirdiği gün babam... Ben saramıyorum, sen söyleyemiyorsun. O zaman yaşatalım demiş. Sevgi saati diye haykırmış anneme ve ilk sevgi yumağımızı oluşturmuşuz koltukta. İşte böylece bizim evde sonsuz sevgi saatleri başlamış. Annem hem kendisi hem de babam için sarılıp kucaklarken beni, babam da hem kendisi hem de annem için fısıldamış kulağıma sevgi sözcüklerini. Biliyor musunuz? Ben her çocuğun yaşadığının iki katı yaşadım sevgiyi. İşte bu yüzden kendi çocuklarıma ve de sınıfımdaki çocuklara her iyi öğretmenin sunduğunun iki katı sevgi sunuyorum. Ve karşılığını da kat kat fazlasıyla alıyorum. Benim evimde, sınıfımda, dünyamda sevgi saatle. Çünkü annemle babam sevgiyi benim için zamanın sonsuzluğuna tutsak ettiler. Dilediğim zaman, dilediğimce yaşayayım ve yaşatayım diye.
Çarşamba günleri sizin sevgi saatinizde buluşmak için yazıldı bu sözcükler. Ufuk Baltacı'nın kaleminden döküldü ve Gürol Tombul'un sesinde buluştu.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
siz yazacak veya yazdıracaksınız. Avaz avaz bağıracaksınız. Duymadıklarını zannedecekler, yanılıyorlar. Onlar hayatın yanılgısı olarak kalsınlar ama biz size en iyisi engel olmayalım. Haftaya çok sözümüz olsun istiyoruz. Sizden gelen, size dair, size ait. Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Ümit Şahin, programı sunan İffet Diler ve bir adres engellinin sayfası www.engellininsayfası.com. İsterseniz buluşunuz, isterseniz söz olunuz hayata ve yaşama dair. Yeter ki katılın aramıza, bir mektup dökülsün, yakının ve bağırın. İçinizden geldiğince sesinizi duyurunuz lütfen. Sizden bekliyoruz Sinop Engelleri Aşma. Dünya için, engelsiz bir dünya için sinopengellerisasma.com www eklemeyi unutmuyorsunuz ve bu sitede sizden gelen, size ait başka çocukların öykülerini okuma şansına kavuşuyorsunuz. Karşılaşmak dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın.
Engelli Koşu.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.